İnce Mehmet 4. Yaşar Kemal.
Ayrım 15.
Kasaba bağlık bahçelik bir yerde. Portakal, limon, turunç bahçelerin içinde düzgün, bazıları da çok güzel beyaz badanalı evler vardı. Güzel camisi, ince minaresi sülün gibiydi. Büyük bir alanı, yeni yapılmış çarşısı, çakıl taşları döşenmiş caddeleri düzgündü. Atlarını alanın biraz ötesindeki büyük limon bahçesinin ortasındaki bir evin ahırına bağladılar, çarşıya indiler. Terziden Mehmet'e göre dikiş yerleri sırma işleme, İngiliz kumaşından bir şalvar buldular. Şalvarın kumaşı kaçak olaraktan Suriye'den geliyordu. Çok güzel bir de kundura, o da Suriye'den gelmişti. Bir Adana ayakkabısı da aldılar. Ceketi alacakları yer eski büyük bir dükkandı. O dükkan ceketler doğrudan İngiltere'den gelirdi. Dükkancı onları ta sokağın başında karşıladı. ''Allah bağışlasın, kim bu delikanlılar?'' Bu yeğenim olur. Bu da onun arkadaşı. Yeğenimin babası Anavarza obasında oturur. Çok variyetli bir kişidir. Bilirim, bilirim, Anavarza düzlüğü Çukurova'nın en verimli toprağıdır. Orada herkes zengindir. Öyledir, dedi Abdülselam Hoca. İşte bu benim aslan yeğenim. Her şeyi tepti bana geldi. Dayısının yanına. Bunun 7 kardeşi daha var. Ama ben en çok bu yeğenimi severim. Mehmet de beni sever. Senin gibi ermiş bir dayısı olur da insan onu kim sevmez? Keramet sahibi. Estağfurullah, onu burada yer yurt sahibi edeceğim. Ayalini, ayalinin anasını da getirteceğim. Bu gurbet elde yalnız yalnız olmuyor. İnsanın yanında birkaç kişisi bulunmalı.
Zeynullah Efendi bu kasabanın en eski dükkancısı, en köklü kişisiydi. Dükkanı da kasabanın odak noktasıydı. Kasabada ne oluyor, ne bitiyorsa burada biliniyor. Bilinmeyen ne varsa da bu dükkandan bütün kasabaya, bütün ovaya yayılıyordu. Bütün ovanın dedikodusu, ölümü, kalımı burada birikiyor. Bütün ovaya da buradan dağılıyordu. Toros'un en yalnız tepesinde bir olay geçsin de Zeynullah Efendi'nin dükkanına gelmesin. Önemine göre de buradan Adana'ya, Mersin'e, Osmaniye'ye, Kozan'a, Kadirli'ye dağılmasın. Çok çok önemliyse olay, mümkünü yoktu ki Ankara'yı bulup Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kulağına kadar gitmesin. İşte Abdülselam Hoca bunun için inceden ince bir rapor verir gibi öz bir yeğeni Mehmet'i Zeynullah Efendi'ye anlatıyordu. Demek böyle 7 tane yeğenin daha var. Ben de yiyen çok diye güldü Abdülselam Hoca. Bunlar bir tek kız kardeşimden. Allah bağışlasın.
Zeynullah Efendi gaga burunlu, uzun sivri yüzlü, küçük kara gözlü, uzun boyunlu, tilki gibi her bir yanından hile akan, bu tavrını da hiçbir zaman saklamayan, durumuyla kendisiyle övünen, kendi kendisiyle barışık birisiydi. Dükkanın içindeki 4 koltuğun 4'ü de Marokendi. Yeşil koltukların ortasındaki oymalı masa da maundu. Koltuklardan başka büyük dükkanın içi sağa sola atılmış arkalıksız iskemle ve sandalyeyle doluydu. Efendim Zeynullah Bey kardeşim, yeğenim Mehmet'e çok güzel bir İngiliz ceketi lazım. Maluma, bizim burada olan elbiseler Türkiye'nin hiçbir yerinde, Ankara'da bile yok. Maluma, ben bizim Mehmet'e haber gönderdim ki aman sen ol, oralardan elbise falan alma dedim.
İyi yapmışsın. Mehmet'e döndü. Senin dayın hoca ama cin gibi, anasının gözü bir hoca. O çok siyaset bilir. Eğer o hoca değil de başka bir şey olsaydı bu Türkiye'yi toptan zapt eder, emrini alırdı. Padişah olurdu şu Çukurova'ya. Çukurova istiklalini ilan ederdi. Dayım bilir, Londra'da lordların giyindiği mağazalarda ne varsa bende de vardır. Paris'te aristokratlar ne giyiyorlarsa sen benden de giyinebilirsin.
Çırağını dükkanın aşağı katına gönderdi. Delikanlı elinde pırıl pırıl askılara takılı bir yığın ceketle geldi.
''Kalk ayağa Mehmet yavrum.'' diye sertçe buyurdu Zeynullah Efendi. Delikanlının iki eliyle havada tuttuğu bir ceketi aldı, askıdan çıkardı, Mehmet'e giydirdi. O olmadı, ötekini aldı. Delikanlının elinde ne kadar ceket varsa kendi kendine omurdanarak Mehmet'e giydirdi, giydirdi, çıkardı. ''Olmadı, bunlar benim Abdülselam kardeşimin yakışıklı dal gibi yeğenine layık değil. Al bunları da sandıktakileri çıkar getir.''
3 tane sandıktan çıkan sayısız ceket denendikten sonra Zeynullah Efendi bir çığlık attı.
''Bulduk!'' diye sevincinden titredi. ''Bak kalıp gibi oturdu.'' Mehmet'in çenesini kaldırdı, gözlerinin içine baktı. ''Rengini beğendiysen tamam.'' dedi.
''Mehmet çok beğendim.'' dedi. ''Çok güzel. Sen sağ ol Zeynullah Efendi. Çok zahmet ettin.'' Koynundan bir büyük kese çıkardı.
''Kaç para?'' dedi. ''Bende kağıt para yok. Altınım var.''
''Altın da olur, olur.'' dedi Zeynullah Efendi.
Abdülselam Hoca, ''Dur yeğenim.'' dedi. ''Sen keseni cebine koy. Bu kadar küçük şeyler izin ver de dayın ödesin.''
Doğru diye onayladı Zeynullah. İnsanın böyle bir dayısı olur da ne kadar zengin olursan ol, insan hiç onun huzurunda keseye davranır mı?
Mehmet bir kız gibi utandı, büzülerek kesesini iç cebine attı. Mehmet ceketi çıkardı, koltuklara oturdular, çaylar geldi.
Birkaç da gömlek.
Var dedi Zeynullah Efendi, hem de İngiliz. Daha önceki gün Kaptan Roberto getirdi.
Aşağıya Mehmet'in bedenine uygun son gelen gömleklerden 3 tane getirmesini buyurdu. Bundan hemen sonra da sabırsızlıkla dedikoduya geçtiler. Zeynullah Efendi sordu.
''Dulkadiroğlu Şakir Bey'den ne haber? Konağını bitirdi mi?''
Bitmez o konak diye kahkahayı bastı hoca. Konağın bir parçası bitiyor, Şakir Bey karşısına geçiyor, yemeden içmeden o biten kısmı 3 gün 1 hafta seyrediyor. Ardından da ona bitişik ondan daha güzel bir kısma başlıyor. Konak uzadı gitti. İstanbul'dan mimarlar, Mardin'den, Diyarbakır'dan taşçı ustaları getirmiş, doğru mu?
Bilmem, belki doğrudur.
Ya muallim Zeki Nejat'la arası?
O muallimi öldürteceğim diyormuş da başka bir şey demiyormuş.
Benim bildiğim Şakir Bey o fıkara muallimi de isterse Fevzi Paşa'yı, İsmet Paşa'yı da öldürtür.
Muallim de öyle yabana atılacak bir zat değil, gözü kanlı birisi. Kolay kolay Şakir'e pes diyeceğini sanmıyorum.
Gene binlerce dönüm çeltik ekecekmiş aşağıya ovaya. Bu sefer de 9 köy su altında kalacakmış.
Mehmet onların konuşmalarından çeltik ekerek 9 köyü su altında bırakmaktan, Dul Kadiroğlu Şakir Bey'le muallim Nejat'ın ne yüzden çatıştıklarından bir şey anlamıyordu. Zeynullah Efendi ile Abdülselam Hoca durmadan fincan fincan çay içerek tam öğleye kadar Şakir Bey ile muallim Nejat'ı konuştular. Öğleyi az geçe daha ezan okutmamıştı. Abdülselam Hoca bir avuçtan daha çok saatinin altın kordonundan tuttu, çekti, altın mineli işlemeli saatini çıkardı, kapağını fiyakalıca açtı.
Daha öğleye çok var, haydi çocuklar kebapçıya gidelim.
Daha kebapçı dükkanına yaklaşırlarken burunlarına közde pişen kuzu yağı kokusuyla sumak, acı biber, limon çiçeği kokusu geldi. İçeri girdiklerinde tertemiz giyinmiş bir garson onları saygıyla karşıladı, yer gösterdi, oturdular. Mehmet biraz sonra başını kaldırıp da karşısına bakınca iki şaşkın gözün kendisine dikildiğini gördü. Yüzü kül kesildi. Mehmet bu yüzü bir yerlerden anımsıyordu. İki çift göz birbirine öylece bir süre takıldılar, kaldılar. Mehmet adamın kendisini bir iyice tanıdığını, tanıyınca da şaşkınlıktan küçük dilini yuttuğunu anladı. Ne yapacağını bilemiyordu. Kimdi, neciydi bu adam? Tanıyordu. Bir yerlerde bu adamla bir araya gelmişler, konuşmuşlardı. Ama kimdi bu kişi? Derken adam Mehmet'in allak bullak bakışları altında ayağa kalktı, dışarıya çıktı. Mehmet de ayağa kalktı. Büyülenmişçesine onun ardından gitti. Adam önce çarşıya yöneldi. Mehmet bu kadar çabuk yürüyen hiç adam görmemişti. Adam caminin kapısına varınca Mehmet'in arkasından geleceğini biliyordu ki belli etmeden başını usulca çevirdi, ona baktı. Camiye girmeden yandaki asma dallarının üstünü boydan boya örttüğü sokağa saptı. Öndeki adam yürüyor, Mehmet onun arkasından koşuyordu. Adam bir yan sokağa daha saptı, Mehmet de arkasından. Bir cadde geçtiler, bir alanı döndüler, onları böyle görenler durup seyrediyorlardı. Bir hıltanlığa düştüler, ardından bir zıncarlığı aştılar, bir suyu geçtiler, bir bataklığı dolandılar. Mehmet bir kamışlıkta adamın izini yitirdi. Ayakta kalacak hali kalmamıştı. Bir hendeğin sekisine oturdu. Kasabaya döndüğünde bitkindi. Hoca ile Müslüm'ü camide buldu.
Ne o Mehmet, bu halin ne?
Beni tanıdı dedi.
Kim o seni tanıyan?
Biliyorum da kim olduğunu çıkaramıyorum.
7. Kısım. Öğretmen Sami Turgut çok at başı boyamıştı. Kasabanın sokakları, ağaçları renk renk at başlarıyla donatılmış, at başı resimleri Torosların en ulaşılmaz köylerine varmış, Çukurova'nın her köyünün kahvesine, camisine asılmıştı. Kasabanın pazarıydı. Çok eskilerden bu yana, daha bu kasaba kurulmadan önce, bu toprak tepenin dibinde, bu çayın kıyısında, tam buradaki alanda pazar kurulurdu. Yayladan dönen yörükler, Türkmenler ürünlerini burada, bu çakıl taşlarının baştan sona örttüğü geniş alanda sergilerlerdi. Yukarıdaki bir ucunu tepeye dayamış, kesme kefenk taştan örülmüş köprü yapılınca pazar yerinin adı Köprü Altı diye adlandırılmıştı. Yüksek gözleri, çok ak taşları tepenin yamacına yapıştırılmış görüntüsüyle bu köprü uzaklardan, ovadan gözüküyordu. Pazar yerine o gün bugündür avşarlar, Türkmenler, yörükler aynı malları getiriyorlardı. Koyunlar, keçiler, sığırlar, atlar, eşekler. Bir de yağ, peynir, bal, mezdeye, kenger sakızı. Bir de çam bardaklar, beşikler, ekmek tahtaları, oklavalar, yayıklar. Bir de kilimler, çuvallar, çullar, halılar. Pazar yeri çok kalabalık oluyordu. Çığcık kilimlerini köprünün ak korkuluklarından aşağıya bir uçtan bir uca sarkıtıyorlardı. Ilık bahar güneşi altında uçuşan, çıldıran bir renk cümbüşü başlıyordu köprünün üstünde. Her gören bu renk kasırgasına hayran kalıyordu. Anavarza'nın üst başında boz kuyuyla Çığcık köyünün altında boz topraklı yayvan geniş bir yığıntı vardır. Bu yığıntı düz bir alandır. Bu alana baştan aşağıya mozaik serilmiştir. Burası da çılgın bir renk cümbüşündedir. Kadim günlerden bu yana bu mozaikler Çukurova'ya renklerini, biçimlerini bitmez tükenmez bir kaynak olarak dağıtırlar. Ve Çığcık köylülerinin kilimleri geleneksel kilim renklerinden, nakışlarından kopmuş, kendine özgü renkler, nakışlar bulmuştur. Kilimleri bir gizle bir büyüde balkır ve çığcıklılar, bu büyünün gizini kimseye söylemezler. Gözleri gibi korurlar gizlerini, gözleri gibi korurlar ak toprakları üstündeki mozaiklerini ve mozaiklerinin yerini. Mozaikler onların örnekleri, büyük kaynakları. Kilimlerine yüzlerce nakış oradan akmış gelmiştir, bir de yörük halılarına. Çok kektik, çok kara yılan, çok ceren resmi vardır mozaiklerde. Bir doru at bir mavilin üstüne koşar, kuyruğunu dikmiş, yelelerini bulut gibi kabartmış. Bir mor geyik bir kayanın üstünde dikilmiş durur. Bir akrep tıpturuncudur, kuyruğunu kaldırmış sokacak birisini aramakta. Bir kırmızı yılan genç, saçları uzun bir kızın bacakları arasına akmaktadır. Sabah vaktidir, bir tilki uzun yalım gibi kuyruğu boncuk gözleriyle kurnaz, yöreye uzaktaki uçan bir turaca bakmaktadır. Alabildiğine kızdırmış güneş ışıklarını, tarlalarda eğilip kalkan kırmızı uzun bacaklı, kırmızı uzun gagalı leyleklerin üstüne dökmektedir. Öndeki çok büyük bir leylek gagasını uzatmış, uzun ak boynu sünmüş, önündeki sazların içine sıçradı sıçrayacak bir kurbağayı yakalamaktadır. Bu mozaiklerden anavarza öğrenenin içindeki yöresindeki toprakları yarım kulaç kadar kazacak olursak, türlü türlü boy boy çıkar. Missis'te de öyle, Dumlu Kale yakınlarında da öyle. Yörükler de halılarına örneklik için toprağı kazarak mozaik çıkarmayı öğrenmişlerdir. Ve mozaikler halılarda, kilimlerde canlanır. Yukarıdaki büyük alandaki kuşları, atları, cerenleri de hiç ıska geçmezler. Yer altından aldıkları gün görmemiş renkleri, biçimleri halılarına daha da parlaklaştırarak, daha da güzelleştirerek aktarırlar. İşte onların halıları, kilimleri bu yüzden daha görkemli, daha büyülüdür. Gören insanın başını döndürür. Pazar kaynaşıyor, kilimler, halılar köprünün kanatlarına asılıyor. Çam bardaklar, beşikler suyun kıyısına her birisi oymalı, nakışlı birer anıt gibi diziliyor. Kalabalıktan iğne atsan yere düşmüyordu. Pazar yerindeki ağaçların gövdelerine, köprünün ayaklarına da Sami Turgut'un renk renk at başlarından bir haylisi yapıştırılmıştı. Gelen köylü önce bir afişin önünde duruyor, at başına gözlerini dikip bir iyice baktıktan sonra öteki at başlarına geçiyordu. Pazarda alışveriş unutulmuş, yalnız İnce Mehmet'in atı konuşuluyordu. "Abov!" diyordu, "bu kadar paraya o köylüler değil, İnce Mehmet'in atını, İnce Mehmet'i de alır getirirler hükümete. Bu kadar paraya Köroğlu'nun kıratını, genç Osman'ın arabını, Ali'nin düldülünü de alır getirirler. Bu kadar paraya abov!" Kimi de diyordu ki, "Köroğlu'nun atını bulur getirirler de İnce Mehmet'in atını netseler, neyleseler ile geçiremezler. Yemen'den öte bir yerde Düldül daha savaştadır. Düldül'ü de bulur savaştan alır getirirler, İnce Mehmet'in atını getiremezler. Genç Osman şimdi kellesi koltuğunda Bağdat'ın Tunç kapısı önünde daha kılıç sallamaktadır. Onun atını altından çeker alırlar da İnce Mehmet'in atını alamazlar, bulamazlar. Bulsalar yakalayamazlar, yakalasalar zapt edemezler. Zapt etseler depremler, yıldırımlar, seller götürür dünyamızı. Yağız at ellerinden kurtulur." Pazar yeri böyle konuşurken ikindi üstü kalabalığı bir haber dalgalandırdı. Pazar yeri halkı jandarma dairesinin önüne aktı. Onlardan çok önce kasaba halkı jandarma dairesinin avlusunun önüne gelmiş, itiş kakış alt alta üst üste avlunun ortasındaki yazılı, üstünde düz burunlu çok güzel bir kadın kabartması olan ak mermer taşın yanında duran ata bakıyorlardı. At çelimsiz, karnı sırtına yapışmış, boynu incecik, gözleri çapaklı, tam sırtının ortasındaki yağara bir yığın sinek yapışmış, kuyruğunu bile sallamaya gücü yetmeyen, başını dizinin oraya kadar sarkıtmış, sağ arka ayağını karnına çekmiş, orada bir sağlam yel esse yıkılacakmış gibi duran bir attı. Atı gören şaşırıyor, gören şaşırıyor diye bir türlü de kimse yerinden ayrılamıyor, duyan geliyor, duyan geliyor, kalabalık gittikçe büyüyordu. Herkes şaşkınlıkla bir ata, bir kalabalığa bakıyordu. Kalabalıktansa hiç ses sada çıkmıyordu. Suskun, şaşkınlıktan dilleri tutulmuş bekliyorlardı. Önce kalabalığı yararak Murtaza Ağa girdi jandarma dairesinin avlusuna. Yüzü sevinçten ışıl ışıldı. Jandarma kumandanı onu avluda görünce merdivenleri koşarak indi, koluna girerek onu Aktaş'ın yanında başını sarkıtmış duran Kurağa'da beygirin yanına getirdi. İki elini açtı, orada beygirin sarkık başının önünde öylece bekledi. Atı gören Murtaza Ağa'nın da sevinci yüzünde dondu kaldı. Atın sağına, soluna, önüne, arkasına geçti, uzun uzun inceledi. Ata baktıkça yüzü kararıyordu. Kuyruğunu kaldırdı, baktı, ağzını açtı, baktı, yüzü buruştu. Öfkeyle, umutsuzlukla jandarma dairesinin merdivenlerine atıldı. Arkasından da yüzbaşı koştu. Biraz sonra önde kaymakam, arkasında Taşkın Halil Bey, onun arkasında yargıçlar, Zülfü, belediye başkanı, ötekiler jandarmanın yol açmasıyla avluya girdiler. Aktaş'ın yanına varınca atın önde durdular. Elleriyle atı göstererek gülüştüler. Bu sırada da onları yukarıdan gören Murtaza Ağa koşarak yanlarına geldi. Atın başına birikmişler, o yanlarına gelip de birkaç sözcük söyleyince yüzleri asıldı. Konuşmadan ağır ağır jandarma dairesine yöneldiler. Murtaza Ağa ellerini kollarını sallayarak bir şeyler söylüyor, ötekiler başlarını yere eğmişler, ayakkabılarının burunlarına bakıyorlardı. Onlar merdiveni çıkıp da kapıdan içeri girince kalabalıkta da birden bir kaynaşma oldu. Her ağızdan bir ses çıkıyor, bağırıyorlar, çağırıyorlar, itişiyor, kakışıyorlardı.
Ayrım sonu.